ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.
Değerli dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Sınava Doğru programımızla sizlerleyiz. Bu hafta önemli bir haftadayız. DGS sonuçları açıklandı ve tercihler de 4 Eylül'de sona erecek. Önemli bir haftada olduğumuz için bu Sınava Doğru programının özel bölümünü sizler için çekiyoruz. Aziz Soydan Develioğlu hocamızla birlikte yaklaşık yarım saatlik süre dahilinde DGS tercihleri hakkında sohbet edeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk Burcu Hanım. Teşekkür ederim.
Öncelikle merhaba. Nasılsınız? Nasıl geçti haftanız? Sağ olun. Teşekkür
ederim. Yoğun geçti. Bir hazırlık yaptık DGS tercih dönemi olduğu için. Uzun yıllardır ilgilendiğim için de arkadaşlara yardımcı olmak babında bir hazırlık yaptım. İnşallah bugün de onları aktaracağız.
Tercihler 4 Eylül'de sona eriyor dedik. Peki DGS tercihlerinde nelere dikkat etmeliler? Bu konu hakkında konuşabilir misiniz?
Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki DGS tercihleri, aslında bütün tercihler önemli ama DGS tercihlerinde belki de yıllardan beri DGS'ye öğrenci hazırladığım, aday hazırladığım için biraz böyle önem atfediyorum ama aslında bizim sadece benim bu işi yaptığım için ya da DGS ile çok fazla haşır neşir olduğum için değil. Ciddi manada bizim tercihimiz çok zor. Neden derseniz, öncelikle kılavuzda birçok sınavda, birçok sınavın tercih kılavuzunda daha açıklayıcı bilgiler, adaya tercih döneminde daha yardımcı olacak bilgilere sahipler. Dolayısıyla bir sıralama bilgisine sahip olabiliyorlar. Mesela biz ÖSYM'nin kılavuzunda bir aday geçen sene 2024 DGS'de kazandığı üniversitenin en son puanla kazanan bir adayın diyelim, daha doğrusu sıralamasını göremiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Hele ki bu konuda ciddi manada büyük emekler ortaya kondu ve artık biz yaklaşık sıralamayı öğrenebiliyoruz. Ama bu tabii ki ÖSYM tarafından yapılmış bir çalışma değil. Yine diyorum ki aşağı yukarı. Aslında bu net bir bilgi olması gerekiyor ama bize yetiyor şu anda sıralama bilgisi. Bu noktada sosyal medyada, internette, sitelerde ciddi manada bize yardımcı olabilecek bilgiler var. Biz onları kullanıyoruz. Gönül ister ki ÖSYM'den bir YÖK Atlasvari bir çalışma olsun ve bizlere yardımcı olsun isterdik. Dolayısıyla sıralama çok önemli ya. O sıralama bilgisini biz kendimiz bir şekilde ediniyoruz diye başlayayım. O yüzden bu bilgiye yıllarca erişmek zor olduğu için hep puanları kullandık. Dedik ki sıralama çok önemli ama biz puan kullandık. Neden? Çünkü sıralama diye bir bilgi elimizde yok. Dolayısıyla şimdi artık diyebiliriz ki o zaman da diyorduk sıralama çok önemli. Fakat şu anda en azından diyebiliriz ki geçen sene kazanan son adayların, taban puanına sahip olan son adayların sıralamasını yaklaşık biliyoruz. Evet. Bu zorluğu halletmiş olduk. Diğer bir zorluk nedir? Dolayısıyla ben önem atfediyorum ama bu zorluk var. Bu zorluğun karşılığında diyorum ki işimiz zor. Diğeri nedir? Şimdi bizde şöyle bir durum var DGS'de. Bir bölüm mezunu her yeri yazamıyor. O bölümle ilgili yerleri yazabiliyor. Tabii ki şimdi DGS öğrencileri ya hocam bu bilgiye gerek var mıydı biliyoruz. Ama sonuçta belki bilgi sahibi olmayanlar olabilir. Ya da başkaları da DGS'ye bir merak salabilirler. Ama bunu da tabii ki bir düşünsünler derim. DGS'ye merak salmadan önce bazı zorluklarını göz önüne almaları gerekiyor. Şimdi bu zorluklardan biri de demiştik ya her bölümü yazamıyoruz. O yetmiyormuş gibi. Mesela ben A bölümü mezunuyum, siz B bölümü mezunusunuz. Biz bir lisans bölümünü ortak da yazabiliyoruz. Sizin yazabildiğiniz gibi bir endüstri mühendisliğini farklı 2-3 tane meslek yüksek okulu mezunu yazabiliyor. Dolayısıyla tercih yaparken biz işte bir benim bölümüm bunu yazar diyemiyoruz. Ha öyle bölümler de var. Adaletçiler hukuka yerleşebilir. Hukuka başka bir bölümden kimse gelemez. Ama bu sadece hukuktan oluşmuyor ki. Dolayısıyla demek ki burada bir karmaşa var. Burada biz tercih yaparken özellikle bunlara da dikkat etmek zorundayız. Bu zorluğu aşmak zorundayız. Tahminlerimizde başka bölümün de orayı yazabileceğini de düşünmek zorundayız. Bu gibi zorlukları var. Tabii ki daha sayacağım zorluklar artabilir. Fakat bu noktada biz bu zorlukları şimdiye kadar açtığımız için o küçük zorlukları çok önemsemiyorum. Demiştiniz ki Tercih yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Evet. Dikkat edilmesi gereken şey en başta kılavuz. Şimdi hocam iyi de biz tercihe başladık. Yok, daha başlamadık. Biz önce bir kılavuzu okuyacağız. Peki kılavuzu sonuna kadar mı okuyacağız? Hayır, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Orada özellikle koşullar denen kısım var. Şartlar, bakınızlar. Bu çok önemli. Neden derseniz. Orada yazan bazı maddeler. Şimdi eğitim dili maddeleri vardır. 20'liler. Hazırlık sınıfı maddesi vardır. Ücret maddeleri vardır. Yani o üniversitenin ücretiyle ilgili bilgilendirme olabilir. Cinsiyet maddesi vardır. Mesela bir bölüm sadece aldığı erkek aday almıyor olabilir. Sen de orayı zaten yazamazsın. Evet, doğru. Bu sana sonuçta ÖSYM'nin aday işlemleri kısmındayken sana o hatayı verebilir ama sen bu bir kere bunu baştan bilmen gerekiyor. Artı bunun dışında öyle bir şey ki yazıyor bir üniversiteyi, onun sanıyor ki merkezde kampüsü. Bir bakıyorsun ilçesinde. Bu ülkede baktığın zaman il merkezi ile ilçe merkezi arasında 2 saat 3 saat olan yerler var. Dolayısıyla bu noktada bakmamız gerekiyor. Mesela o üniversite Samsun merkezde mi, Çarşamba'da mı? Kocaeli'de mi, Gebze'de mi? O yüzden bunları görmek gerekiyor. Hocam ne alaka? Yani o Gebze'de olsa ne olacak? Çarşamba'da. Ama öyle olmuyor işte. Çünkü bunun bir de aynı zamanda sosyoekonomik yapısı da vardır. Ya bir ilçede okumak istemeyebilirsin. Merkezden, büyük bir ilden gitmişsindir. Ya da ulaşım zordur. Yurt imkanı zordur. Bu noktada bunları düşünmek zorundayız. Yani benim için fark etmez de olabilir ama fark edenler için de olabilir. O yüzden ona bakmamız gerekiyor. Ya,
ufak gibi görünse de önemli, evet, bir ayrıntı aslında.
Tabii ki. Taşraya gidiyorsun zaten büyük ilden, bir de taşranın taşrasına gitmek var. Onları da düşünmek zorundayız ve bunlar kılavuzda belirtiliyor. Kılavuzun içinde kontenjanlar tablosunda da görebiliyoruz bunu ama koşullar, evet, kısmından da okumak gerekiyor. Dolayısıyla bu bilgilere erişebiliyoruz. Kılavuz bizim için çok önemli. Bunlara baktıktan sonra kılavuzda kontenjanlar tablosu vardır. Bir de aynı zamanda onun öncesinde tabii ki bazıları hangi bölüme... Mesela adam hep hemşirelik düşünmüş, tamam mı? Kendi bölümüne de uygun, fakat hemşirelik gelmezse neresi geliri bilmiyor olabilir. Yani hemşireliği yazmalıyım ama alternatif bir bölümüm olması gerekiyor dediyse eğer, hemşirelik gelmeyecek bir durumu da varsa sıralamasına, o zaman alternatif bölümleri de ilgili tablodan okuması gerekiyor. Kılavuz bizim aslında her şeyimiz. Keşke kılavuzumuz çok ayrıntılı, biraz önce bahsettiğim şeyler de içinde olsaydı ama yine de elimizde en önemli kaynak kılavuz. Kılavuzdan kontenjanlarımıza bakacağız. Kılavuzdan tabii ki alternatif bölümlerimizi de düşüneceğiz ki biraz sonra bir liste yapacağız. O listede hemşirelik olmazsa nereye isteriz? Ya da atıyorum okul öncesi olmazsa nereye isteriz? Ya da bilgisayar mühendisliğini düşünmüyorum, ne olabilir? Çünkü senin bölümüne uygun sadece bir bölüm olmayabilir. Çokça da bölüm olabilir. Dolayısıyla bunları hepsini kılavuzda görebiliyoruz. Kılavuzda tabii ki bu gördüğümüz üniversitelerin, bölümlerin kodları da var ama sonuçta ÖSYM'nin aday işlemlerinde tercih kısmındayken onlar zaten bizim önümüze çıkıyor. Oraya ismini yazdıktan sonra kod geliyor. Dolayısıyla bu noktada kod bilgisi de elimizde, zaten kılavuzumuzda var. Onu da bilelim. Bunun dışında kılavuzu güzelce okuduk. Şartlara baktık, koşullara baktık yani. Aynı zamanda kontenjan sayılarını da belirledik. Şimdi kontenjan sayısı o kadar önemli ki dikkat edilmesi hususunda kılavuzdan sonraki çok önemli bir veri bizim için. Neden? Şimdi DGS için şunu söyleyebiliriz. Gitgide genel manada önemini yitiren demeyeceğim, önemi yitirtilen bir sınav. Halbuki ben ona DGS'ye yıllarca yaptığım yayınlarda, biz belki de 10 seneden fazladır radyoda program yaptık. DGS konusu gelince benim bir iştahım gelir. Bir serzenişlerim olur. Buradan bir çağrım olur radyomuzdan. Özellikle bu 2 yıllık mezunu, meslek yüksekokulu mezunu, her ne kadar çevreden o burun kıvrılan ya da bir iş başvurusunda ya da bir kız isteme merasiminde ciddi manada bir sıkıntı olarak önümüze çıkarılır. Evet. Fakat bu işin aslında mutfağından gelen insanlar. Mekatronik mezunu öğrencim vardı. Hayali vardı, makine mühendisi. O da ayrı bir sıkıntı. Yani mekatronik mühendisliğini yazamıyoruz. Ülkede imza karşılığı yok. Ya da ne bileyim yurt dışına çıkması gerekiyor. Hocam imza atma yetkim yoksa, o yıllardan bahsediyorum. Ben niye yazayım bunu? Bu ülkenin bir de şartları var. Bu ülkenin bir de bir durumu var diye yazdıramadığımız bölümlerden bir tanesidir. Son yıllarda yazdırmaya başladık yavaş yavaş. Şimdi mekatronik mezunu makine mühendisliği ya da elektronik mühendisliği yazacağız. Ya zaten arkadaş aday robot gibi olmuş, çip gibi olmuş. Yani robotların içinden geliyor. Proje ödevleri, bitirme ödevleri, şudur budur. Yani adam robotlarla, çiplerle, devrelerle dans ediyor. Şimdi böyle bir adamı yarın mühendis yapmak istiyoruz. Ya ben bir rektör olarak, bir dekan olarak ya da bir öğretim görevlisi olarak ciddi manada böyle bana hazır öğrenci gelsin, ben daha ne isterim? Yani ciddi manada o benim yüz akım olur. Ben burada tabii ki liseden gelenler, o matematiği harika olanlar, mat 1'i mat 2'yi böyle süper yapanlar, çok güzel yuvarlak karalayanlar geldiği zaman ömründe hiç devre görmemiş arkadaşlarımızın mühendis tabii ki başarıyorlar. Onlara herhangi bir şey söylemiyorum ama bizi ötelemeyin, bizim önümüzü kesmeyin, bizim kontenjanlarımızı düşürmeyin. Bizim ciddi manada aldığımız o eğitim, biz belki de birinci sınıfta zorlanacağız. Matematikte eksiklerimiz var ya da bazı temel derslerde eksiklerimiz olabilir. Ama biz sonrasında ikinci sınıf, üçüncü sınıf yağ gibi akacağız. Biz çünkü onun mutfağından geliyoruz, atölyesinden geliyoruz, laboratuvarından geliyoruz. Biz ciddi manada o yağın, pasın içinden geliyoruz ya. Bizi, tamam, biz onu halletmişiz. Biz pratiği halletmişiz. Bize biraz teorik eğitim verin. Biz çok güzel imza da atarız. Dolayısıyla bu noktada kontenjanlarımızın sıkıntıya girdiğini itiraf etmek zorundayım. Zaman zaman hafif yükselişler oluyor ama genel trend düşüş şeklinde. Bu yıllarca DGS'ye öğrenci hazırlamış, aday hazırlamış biri olarak da beni çok üzüyor. Çünkü o pırıl pırılları görüyorum ben. O ciddi manada işin ustalarını görüyorum ben. Yani arabayı çok güzel kullanıyorlar. Oo, harika. Onlarla yolculuk yapmak muhteşem. Ehliyet yok ya. Ver işte ehliyetini. Doğru. Bolca ehliyet imkanı tanı onlara. Kontenjanlarımıza dokunmayın. Ciddi manada çok azaldı. Peki ne alakası var? Konuyu buraya getirdiniz. Ama tercih yaparken kılavuzda kontenjanların düşüşü çok önemli. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de düşüşü görebiliyor musunuz? Yok. Şöyle görüyoruz. 2024'ü de açacağız. Hatta 2023 kontenjan kılavuzunu da açmamız gerekiyor. Hocam ne yaptın sen? Ben 3 yıla mı bakacağım? Ya tercih zor demiştim ya. Doğru. Şundan dolayı. Mesela hukukta 10'la başlamış, 8'e inmiş, 4'e inmiş, 3'e inmiş.
Gitgide düşmüş.
Yani ben 2022'den başlattım, dikkat edin yani. Dolayısıyla bunu niye söylüyorum? O seyir önemli. Çünkü giren sayısını biz bir veri olarak kullanmalıyız ama giren sayısından çok, çünkü sıralama sonucu elimize geldiği için artık ben sıralamamı biliyorum. Giren sayısında benim arkamda kalan belli, önümde kalan belli. Dolayısıyla artık giren sayısını kenara bırakıyoruz. Şimdi ben bir sıralamaya sahibim ama benim bu sıralamam geçen sene acaba nereye yerleşmiş? Ama kontenjan aynı kalmışsa ben aşağı yukarı bilirim. Ya kontenjan düşmüşse? O zaman şu anlama geliyor. Geçen sene 1000. kişi girmiş. Ben de 900. kişiyim. Aha girdim. Ya da 800. kişiyim. Kesin girdim diye düşünmeye başladım diyelim. Ki kesinlik hala yok. Kontenjan aynı kalsa bile. Fakat işin ilginç yanı, ya kontenjan 4'ten 2'ye indiyse, bir sene yani 2024 yılında 4 kişi alırken o üniversite 2 kişiye inmişse, örnek veriyorum.
Ya bunu gözden kaçırmamak
sen
lazım.
Sen artık şöyle diyemezsin. Geçen sene 1000. girmiş, ben de bu sene 800.yim, cep de diyemezsin. Belki de 600.yi alacaklar, belki de 700. Çünkü kontenjan bir nevi 4'ten 2'ye inmişse %50 bir kayıptır aslında baktığın zaman. Ha, tabii ki ben bunu %50 olarak değerlendirmeyeceğim. Ama bu orada 4'e 2 ise, yan komşu üniversite öyleyse, öte beri hep öyleyse, tüm kontenjanlar büyük oranda azalmışsa sıkıntı. O zaman sıralaman demek ki artık senin bir nevi şu anlama geliyor, tırnak içinde, değersizleşiyor. Senin o 800. oluşun kıymetini kaybediyor. Çünkü artık önündeki arkadaşlar, önce şöyle bir şey vardı. 500. ikinci kontenjanı alıyordu. 650. üçüncü kontenjanı alıyordu. Sen de 900. olaraktan son kontenjanı alacaktın. Ama artık ikinci kontenjanda kalmışsa o 500'ü alan girdi. 650'ye bile yer kalmadı belki de. Dolayısıyla bunlar korkunç örnekler. Ben bile de biraz böyle uçta örnekler veriyorum. Ama bunu da düşünmek zorundayız. Ben tercihleri yaptırırken yılda 8.000 10.000 tercih yaptırdığım zamanları hatırlıyorum. Yani öyle bir tercih konusunda yardımcı olurdum ki bakışım şöyleydi. Arkadaşım garanti alalım. Önce bir garanti alalım. Ama o kişinin garanti alalım dediğim kişinin de şöyle bir durumu var. O çok önemli. Şimdi o kişi diyor ki hocam bir daha hazırlanma şansım yok. Bu sene okumak zorundayım. Bu sene yerleşmek zorundayım. Bir dahaki sene girmeyeceğim. Dolayısıyla hemen arkasından o istiyor. Hocam yazalım diyor. Adam diyelim ki 2000. olmuş. 3000.leri de yazalım hocam. Ne olur ne olmaz diyor. Tamam. Yazdık. Ama ona şu soruyu soruyorum. Diyorum ki arkadaşım, yazdık ya. Evet, senin bölümünü, senin sıralamana göre bayağı aşağıda bir yeri yazdık. Yani sana gelme ihtimali yüksek ihtimal. Öyle diyelim. Fakat okur musun? Bırakmazsın değil mi? Yani ben okumak zorundayım kelimesinin, cümlesinin arkasında şu gelmesi gerekiyor. Arkadaşım okumak zorundasın ama devam edeceksin değil mi? Yerleştiğin yeri bırakmayacaksın değil mi? Sonunu getireceksin değil mi? Ya ama hocam ileride ne olacağını bilemem. Ya en baştaki niyetini soruyorum. Sen oraya okumak niyetiyle başlarsın. Allah göstermesin bir sıkıntı olur. Bırakmak durumunda. Ondan bahsetmiyorum ki. Öyle arkadaşlarımız, öyle adaylarımız, öyle öğrencilerimiz oldu ki. Yani hocam işte ben ele güne ne diyeceğim, konu komşuya ne diyeceğim, dershaneye gittim, ben yazayım bir yeri kazanayım. Ya bir bakıyorum kayıt olmamış. Önümüzdeki sene geliyor. Hocam diyor ben tekrardan gireceğim. Gözünü sevdiğim, gireceksin de. Puanın kırılacak. Ama hocam ben yerleşmedim ki. Kazandım sadece. Kazanman yeterli ama. Bir sene sonra puanın kırılacak. Yani demek istediğim şey şu. Garantiye almaya al da gideceksen yazalım onu. Okuyacaksan yazalım.
Sonra hem emekler de boşa gitmiş
tabii,
oluyor.
Tabii bak bir sene kayıp oluyor bir. Artı seneye puanı kılacak iki. Bir de bunun abi manevi uhrevi tarafı var ya. Sen bir adayın hakkına giriyorsun. En baştan okumamak, en baştan bırakmak niyetiyle yazan için söylüyorum. Sonrasında tabii ki başına bir şey gelir. Ona bir şey diyemem. Ya şartlar değişebilir, ekonomik şartlar değişebilir, başka şeyler olabilir. Aileyle ilgili bir problem olabilir. Allah göstermesin olabilir bunlar. Onlar için söylemiyorum. Yani bırakacağı kesin. Öylesine bir yazdım. Kazanmak için yazdım. Kazanmalıyım falan. Bunlar doğru değil.
Hangi bölüm olursa olsun mantığı sanıyorum
doğru değil.
Yanlış.
Hangi il olursa olsun mantığı yanlış. Bunları konuşacağız ama dolayısıyla önce garantiye alıyoruz o kişiyi ama okuyacağı yeri, istediği yeri, ona uygun olan yeri. Çok istediği yerler gelmeme durumuna göre konuşuyorum ben.
Ve devamı da olacaksa tabii ki.
Tabii ki. Bir de 30 tercihimiz var ya bizim. Tepe tepe kullan. 30 tercih az değil, dile kolay.
Az değil, doğru.
Zaten dolduramıyoruz. Ya dolduramayan çok aday var diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla ne oluyor biliyor musun bu sefer? Şimdi o kişiye garantiye aldık, en alta yazdık ya. En yukarıya da onun zor gelebilecek, belki hayal dediği ama ne olur ne olmaz sürprizlere gebe olan yerleri de yazabiliriz. 30 tercih ya, dile kolay. Alttan da yaz, üstten de yaz. Bunu hep söylüyorum. O hocam çok bölüm istiyorum, çok il hedefim var diyenler 30'u falan geçiyor ya. Elevesini yaptıktan sonra bu imkanı yine elde edebilir kendisi. Yani kendisine hayal olacak, yani hayal gibi gelen, yerleşmesi zor olan yeri en başa yazarsın. Garantiye aldığın yeri aşağı yazarsın. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Kontenjan düşüşlerinden minimum seviyede etkilenmek demektir bu. Kontenjan deri düşer, sen de ona göre gardını alırsın. Ama hocam iyi de ben kontenjan düştü, çok aşağıdan yerler yazdım. Ama ben bir baktım ki sınavın sonucunda öyle de bir durum olmadı. Arkadaşımın bir tanesi benden kötü sıralamaya sahip olmasına rağmen bir yeri yazdı. Benim yazmadığım yeri yerleşti. Ben sonuç kötü olacak diye yazmamıştım. Ya ben sana yazma demiyorum. Zaten yazacağız. Yukarıya da yazacağız. Ama bir gardını al. Bir bak. O kontenjan düşüşü seni ciddi manada etkileyebilir. Dolayısıyla hep kontenjan düşüşünden bahsettik. Peki kontenjan yükselmişse? Olamaz mı?
Olabilir.
Kontenjanın yükseldiği yerler de var. Mesela bilgisayar mühendisliğinde devlet kontenjanları artmış. O zaman ne yapacağız? O zaman şu anlama geliyor. Hani biz 700'üncüyüz ya. Geçen sene işte 800'üncü olan adamın yerini yazalım da garantiye alalım dedik ya. Aslında şöyle söyleyeyim. 700'üncüsün ya. 500'lü yerlerden de 600'lü yerlerden de şansın çok yüksek. Çünkü kontenjan yükselmiş arkadaşım. Bu da senin biraz önce bahsettiğimin tersi yönünde bir avantajına oluyor. Yani senin aslında sıralaman daha değerli oluyor. Çünkü niye? Düşündüğüm üniversite 3 kişi alıyormuş. 5 kişi almaya başlamış. Geçen sene 3. olan kişi kaçtı diyelim ki 500'üncüydü. Sen 750'cisin ya. Normalde gelmeme durumu var ya sana sonuçta düşündüğün yerin. Ama kontenjan 5'e git çıkmışsa senin artık o potaya girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü 3. değil artık 5. de alınacak. O 5. sen olabilirsin belki diyorum. Umarım anlaşılmışımdır. Dolayısıyla bu noktada kontenjan düşüşlerine, yükselişlerine bakıyoruz. Dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de kontenjanın durumudur. Buna dikkat edeceğiz. Bir de şu var, düşüşten bahsediyorsun, yükselişten bahsediyorsun. Bir de şöyle bir durum var. Bir üniversite kapanıyor demeyeceğim, DGS'ye kapanıyor. Bir de bizde öyle bir durum vardır. Ülkede kapanan üniversite yok, isim değiştiren falan olabiliyor. Belki münferit olaylar vardır ama DGS'ye kapanmak diye bir şey var. Mesela Hacettepe Hukuk geçen sene vardı, bu sene almıyor DGS'li öğrenci. Ya şimdi bana kapanmış, kendisi YKS'den alıyor diyelim. Bana kapanmış. Ya da yeni bir üniversite Aslında üniversite yeni açılmadı. DGS'ye yeni kontenjan verdi. Mesela İzmir'de Katip Çelebi Hukuk bu sene bize bir kontenjan vermiş oldu böylece. Yani kapananlar var. DGS'ye kapananlar var kontenjana, DGS'ye açılanlar var. Dolayısıyla bunlara da dikkat edeceğiz. Bu kontenjanın artışı, genel artışı ya da genel yükselişi ya da genel azalışına etkisi oluyor ama bir de bunları da göz önünde bulundurmak zorundayız. Dolayısıyla demek ki şunu anlıyorum ben, kontenjan bilgisi önemli. Gelelim diğer dikkat edeceğimiz şey, bizim sıralamamız. Evet. Şimdi puana endeksli bir tercih olmaz. Çünkü puanlar değişkendir. Geçen sene 295 ile yerleşilen bir taban puanı olan bir bölüme belki bu sene 305 ile de yerleşemeyebilirsin. Kontenjandan bağımsız konuşuyorum, düşüşünden yükselişinden. Çünkü önemli olan sıralamadır. Bunu nerede görüyoruz? Şimdi bakınız, zor seneler demeyeceğim. Aslında zor seneler, zorluk göreceli bir kavramdır, sınavın zorluğu. Ama bu göreceliliği şöyle düzeltelim aslında. Eğer ki o sene sayısal ya da sözel ya da genel toplam net DGS'de ortalama olarak düşmüşse, yani Türkiye'ce yapılan netler bir sene önceye göre düşmüşse, o zaman şu anlama geliyor. Senin yaptığın net daha değerli olmaya başlıyor. Neden? Şimdi 35 netle kazanılan bir yer düşün sayısaldan. Tamam mı? 20 de Türkçe olsun. Örnek veriyorum. Bir sene sonra 35 netle kazanılır diye bir durum yok. Belki sınav çok kolay bir sene olmuştur. Bu seneden bahsedeceğim. Çok kolay bir senedir. Kolaydan kastım net ortalamaları çok yükselmiştir. Bir sene önce matematik net ortalaması 9'dur. Bir sene sonra 12 olmuştur. O zaman ne oluyor biliyor musun? 35 netle yerleştirilen bir yer var ya, belki 37 netle bile kazanamayabiliriz. Bak, doğru. Net de önemli değil. Bak, puan karşılığı da değişebiliyor. Çünkü şöyle bir durum vardır DGS'de. Her sene sayısal kendi ayrı, sözel kendi ayrı, net başına bir çarpan puanı vardır. ÖSYM'nin belirlediği puanlar vardır ama devreye standart sapma girer. Dolayısıyla 2024'te bir sayısal nete eşit ağırlıkçının aldığı puan 1.9 iken 2 puana çıkmış, 2.1 puana çıkmış olabiliyor. Çünkü niye? Sayısal net ortalaması Türkiye'de, yani zor gelmiş sınav onlara. Net ortalaması düşmüş. O zaman senin yaptığın net değerli oluyor. Bu sene çok kişinin başına geldi. Sayısal neti birazcık fazla olan kişiler beklemediği sıralamalara kavuştu. Ya hocam, ben bunu beklemiyordum, çok iyi bir sıralama geldi diyenler var.
Çünkü her sene bazı şeyler değişebiliyor mu hocam üniversitelerde? Ya şöyle, da sınav sisteminde, ne bileyim, kontenjan dediniz.
Kontenjan sıralama değişebiliyor. Tabii değişebilir. Çünkü yaptığın net var. Şimdi bir senin yaptığın net var, bir de Türkiye'nin genel ortalama yaptığı net var. Senin o netinin onların içerisindeki durumu yani önemli. Doğru. Dolayısıyla düşük bir net yaparsın, çok değerli olabilir çünkü Türkiye yapamamıştır. O standart sapma dediğimiz, hatta bunu kullanırız üniversitelerde, Chan-Harris dediğimiz bir sistem var ya. Evet. Hani onun mantığını söylüyorum. Dolayısıyla senin netin o kadar düşüktür ama Türkiye çapında o nete ulaşan çok az insan olmuşsa senin netin daha değerli oluyor. Evet. 30 net, 35 net etkisi gösterebiliyor gibi örneklendirelim. Daha anlaşılır bir şekilde diyelim. Dolayısıyla demek ki önemli olan şeyler, toparlayacak olursak, en başta kontenjan kılavuzuna kesin bakacağız. Yani daha doğrusu kılavuza bakacağız. Tercih kılavuzu ayrı yayınlanır.
Koşullar kısmı demiştiniz.
Orada koşullara kısmına bakacağız. Orada kontenjanlara bakacağız. Bunun dışında devam edeceğiz. Kendi sıralamamızı önemseyeceğiz. Puanımızı değil. Bu çok önemli. Bu kontenjan düşüşüyle önceki sene yerleşme sıralamasının bir analizini yapacağız. Kontenjan düşmüşse, ey sıralamam, bu sene biraz daha değersizsin sen diye davranacağız. Kontenjanlar yükselmişse, senin sıralaman içinde artık benim sıralamam daha değerli duruma geldi diyeceğiz. Bu çok önemli. Aslında oradaki doğru orantıyı yakalayacağız yani. Bunun dışında bir de tabii ki biraz önce bahsettim de yine bir içim burkuldu. Ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Bir serzeniş olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi bizim kılavuzumuz normal Mayıs ayında bir açıklanır. Sonra tercihler başlar, bir daha açıklanır. Birbirine paraleldir, birbirine yakındır. Yine de ufak tefek değişikliklerin olan yıllar oldu. Biz bu sene Mayıs'ta göremedik. Ne yorumlar yaptık, ne yorumlar. Dedik ki ben bu yorumu yapmak zorunda değilim. Mesela şu yorumu yaptık. YKS'den boşluk çok kalırsa ÖSYM YÖK işte böyle bir karar verebilir. Kılavuzları kılavuzu şimdiden yayınlamayalım. Kontenjanlar ona göre belli olsun diye bir yorum çıkardık. Nacizane bu yorumu yaptım. Yani YKS'ye bağlı bir DGS. Niye öyle olsun ki? Benim sınavım ayrı. Benim Doğru. kontenjanım ayrı. Ben YKS'nin kontenjanını kullanmıyorum ki. Ama ona bağlı kontenjan belirlemesi var. Artı mesela bir öğrenci düşün. Ya geçenlerde bir platformdan bir soru aldım. Taşra'da bir ilde oturuyor. Hı hı. 32 yaşına gelmiş. Bir hayal kurmuş. Çocuk gelişimi. Önce çocuk gelişiminde başına gelen şey AÜF kontenjanları bir kapatılmış. Hı. Tamam oldu. Kendi bulunduğu ilde o bölümde DGS'ye açmamış. Halbuki geçen sene açmış. Şimdi bu arkadaşımız başka bile de gidemiyor. Hı. Belki ailevi durumu, belki maddi durumu, belki başka bir durumu. Şimdi onun için yıl boyu hazırlanmış mı? Hazırlanmış. Para harcamış mı? Harcamış.
Hayal kurmuş.
Dershaneye girmiş, dershaneye gitmiş. Şimdi bunlar bir maddi külfet, maneviyatı da var yanında. Hayaller kurmuş. Hedefler koymuş. Ukdelerini gerçekleştirmek üzere bir adım atmış.
Hani giden para değil de belki hayal kırıklığı, hayalini gerçekleştirememiş olan üzüntüsü etkilemiştir.
Amenna. Gidemiyor başka biriyle. Ya gidemiyor. Herkes gitmek durumunda değil ki. Yani gidemeyecekler var. Bak o gidemeyecekler kısmını doldurabiliriz bu ülkede.
Doğru.
Dolayısıyla ne yapayım hocam dedi. Yıl boyu da hazırlanmış, emek de vermiş. Netleri de yetiyor. Ve o il kapanmış. AÜF kapanmış. Hayal kurmuş. Hedefler koymuş. Dedik ya ukdeleri vardı. Bir dahaki sene bir daha hazırlanacak. Ya kılavuzu Mayıs ayında görseydi bir şey değişir miydi mesela?
Belki değişir.
Belki hocam. Değişebilirdi. Ona göre bir şeyler yapardı. O andan itibaren kendini başka konuda geliştirmeye çalışırdı. Başka ile gidemiyorsa. Ve ya da ben neden bir sene sonra kapanır mı kapanmaz mı? Ya da bir sene açılıyor bir sene kapanıyor diye ben niye böyle bir durumla karşı karşıyayım? Ben senenin başından ona göre bir yatırım yapıyorum. Bir hayal yatırımı yapıyorum, hedef yatırımı yapıyorum, bir para yatırımı yapıyorum, bir zaman yatırımı yapıyorum. Benim hayallerimle oynamasınlar. Ben en başından bilmek istiyorum. Bir üniversite kapanacaksa o zaman hazırlanmayayım ben. Düşündüğüm yer oraysa ben hazırlanmayayım. Yıllar evvel de başımıza geldi. Ablası Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği'nde okumuş. Öğretmenler tanıdık. O öğrenciyi çok sevmişler. O kampüsten hayran kalmış. Yani. Kardeşi de onu idol görmüş. Ben de orayı istiyorum demiş. Çok çalışmış. Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği ablamın izinden gideyim diyor. Hoca arkadaşlar da var orada diyor. Rahat olurum diyor. Her şeyi evet. planlamış. Bir kılavuz açıklandı. Sınava az bir süre kala. Ne oldu biliyor musun? Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği kapanmış. O sene öğrenci almamış öyle diyelim daha doğrusu DGS'den. Olmadı bu. Olmadı bu. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu olabilecek bir şey bu YKS'de de oluyor. YKS'de de oluyor da bize çok oluyor. YKS'de bu olay olur ama hiç unutulmaz. Evet. Şimdi ben de böyle münfetolara falan söylüyorum. Biz artık alıştık. Biz bir muammaya artık alıştık. Biz bir belirsizliği artık normalmiş gibi davranıyoruz. Belirsizliğe
normalleşti
davranalım.
Normalleşti.
Yani şöyle bir şey olabiliyor. Onu yazdım ya o üniversite DGS'ye kapanabilir mi? Ya ben bu cümleyle öğrencime niye akıl vereyim? Niye danışanı olayım? İçimdeki bir yaradır. Daha çok yara var da bugün programımız içimdeki yaralar değil. Tamam mı? Dolayısıyla tercihler hakkında bilgi veriyoruz. Şimdi dikkat edeceğimiz unsurlar bunlar. Bunun dışında tabii ki tercihte dikkat edilmesi gereken şeyler tercihini yapıp gönderiyor. Ya bir danışanın, bir rehberin, bir hocana en son onaylat. Aile rızası denen bir durum var.
Evet.
Yani aile rızası önemli. Belki ailenin gücü yetmeyecek, seni de kıramayacak. Hı. Sen gideceksin ama gerisi kıyamet. Geride kardeşlerin de olabilir. Gitme demiyoruz. Baba zaten ceketini satar. Anne zaten bir oya yapar. Seni okutur. Annelerimiz, babalarımız böyle. Evladının okuması onun en büyük gururlarından bir tanesi. Bir ailenin hayatında evlatlarının iyi bir yere gelmesi en büyük hedeflerden biridir.
Tabii ki.
Dolayısıyla anne baba rızası çok önemli. Evin rızası çok önemli. Bir danışanın onayı, bir rehberin onayı çok önemli. Kendini yetiştirmiş olabilirsin ama fikir fikirden üstün olabilir. Bir sor, bir danış. Hocanın dediğini yap demiyorum. Ama en azından bir kulak ver. Bir sor. En son o şekilde şekillendir. Buna dikkat etmek zorundayız.
Belki bir detayı atlamış olabilir. En azından bir fikir alırsa daha doğru tercih
Tabii ki,
yapabilir.
Bir ekleme yapabilir, bir çıkarma evet. yapabilir. Tercih önemli. 3 sene, 4 sene, 5 sene okuyacaksın orada ya. Hayatın bir dönem orada şekillenecek. Yeni insanlar, yeni ortam, yeni hayat. Bunlar çok önemli. Bir de geleceğinin mesleğini şekillendiriyorsun. Dolayısıyla bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim.
Peki değerli dinleyenlerimiz, sınava doğru programımıza şimdi bir ara vereceğiz. DGS tercih süreciyle ilgili merak edilenleri ikinci bölümümüzde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.